Ayrım 22.
Sayfa 197. MPQ, siz prensip olarak insan hakları ve ifade özgürlüğü konusunda bir tek standarda inanıyor musunuz? You, bakın bu iş prensip işi değil, uygulama işidir. Bugünün teknolojik bağlarla bağlı dünyasında Tiananmen'deki olayı herkes televizyonda seyredebilir. Günümüzde ulaşım hızı ses hızından düşük olmakla birlikte 20 yıl geçtiğinde hepimiz ses hızından yüksek bir hızla yolculuk etmeye de başlayacağız. New York'tan Singapur'a 15 saat yerine birkaç saatte varabileceğiz. Böyle bir dünyada hiçbir toplum diğer toplumların etkisine karşı korunamaz. Ama bunun anlamı yalnız batılı değerler hüküm sürecek demek değildir. Bu konuda tek diyebileceğim batı değerleri bir toplumun üstün performans göstererek kalıcılığını sağladığı sürece benimsenecektir. Sürecin bir Darwin süreci olduğuna gerçekten inanıyorum. Batı değerleri de benimsemek bir toplumun beka şansını azaltacaksa bu değerler reddedilecektir. Örneğin çok fazla bireycilik Çin gibi çok kalabalık bir ülkede kalıcılığa katkıda bulunmayacaksa sonuç veremez. Beri yandan Çinli liderler Amerikalıları ABD'nin bir dünya lideri olmasına ötürü ne kadar suçlarlarsa suçlasınlar, yine de Amerikalıların Çin'i sömürme konusunda Avrupa ya da Japonlar kadar ileri gitmediğinin farkındalar. Bu gerçek Çin halkının tarihsel belleğine çakılmış durumdadır. Amerikalılar geride üniversiteler, okullar, doktorları eğitmek için burslar bırakmışlardır. Ve tabii Amerikalılar herkesi de Hristiyan yapmaya uğraşmışlardır. Gerçekten de bugün yalnız komünist liderler arasında değil, Çin toplumunun çeşitli kesimlerinde de Amerikalıların dünyanın en misyoner insanları olduğuna inananlar bulunmaktadır. Başkaları gelip sizinle ticaret yapar, çeker gider ama Amerikalılar geldiğinde sizi Hristiyan etmeye kalkar denilmektedir. Bu seferki Hristiyanlık değil, onun yerine insan hakları ve Amerikan usulü demokrasi. Çinli liderler buna insan hakları emperyalizmi diyor. NPQ, ama Tiananmen hareketi hele de özgürlük anıtı kopyasının orada ortaya çıkması aslında insan hakları ve Amerikan usulü demokrasi isteklerinin bir çığlığı değil miydi? You, ben 1989'da olanları bir demokrasi hareketi olarak tanımlamazdım. Komünist Parti'nin topyekün kontrolünden kurtulup değişme yolunda bir hareketti. Katılan öğrenci liderlerinden ve diğerlerinden bir kesiti çekip soru sorsanız, çoğu koca ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisi'nin yerine neyin gelmesini istediklerini net olarak bilemez. Aslında bu genç insanlar için demokrasinin anlamı, kendim için daha fazla özgürlükten başka bir şey değil. Ama dünya nüfusunun dörtte biri bu esasa göre nasıl yönetilebilir? Hangi ilkelerle? Hangi yöntemlerle? Göstericiler bunu sonuna kadar düşünmüş değillerdi. İşleri düzeltelim, rüşveti durduralım, iltiması keselim, basına ve televizyona daha fazla özgürlük verilsin, örgütlenme özgürlüğü daha çok olsun. İstedikleri hep böyle muğlak şeylerdi. Tiananmen'in trajedisi katılanların çok kalabalık bir kentte kitle heyecanının dinamiğine kendilerini kaptırmaları olmuştur. Acıları koskoca bir gösteri halinde patlak vermiş, Komünist Parti'ye cepheden bir saldırı haline dönüşmüş. Deng Xiaoping'in liderliğine kişisel düzeyde meydan okuma biçiminde ortaya çıkmıştır. Olaylar sürerken döviz ve pankartlar giderek daha batıcı hale gelmiştir. Ben Çin televizyonunu seyredip Çin gazetelerine baktım. Tüm olay Li Peng'den çok denge bir saldırı haline dönüşmüştü. Bana göre bu akıllılık değildi. Ne de olsa Çin tarihinde imparatorla alay etmek diye bir gelenek yoktu. İmparatorun komik maketini yapmak vatana ihanetle birdi. İşin sonu gelmeden 4-5 gün önce Deng'le dalga geçen küçük bir fıkra okumuştum. Kendi kendime tamam bu iş bu kadar diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ya bu saygısızlık yanlarına kâr kalacak ve Deng'in işi bitecek ya da Deng onlara bir ders verecek. Deng tokadı indirdi. Bence bunu gereksiz silah kullanarak yaptı. Patron kimmiş onlara göstermeye çalıştı. Bu sefer kendi kendime neden bu kadar sert bir tokat diye sordum. Bunlar aptal insanlar değil. Dünyanın bu konuda ne düşüneceğini bilirler. Bir tek açıklama bulabildim. Herhalde Deng Pekin'deki bu hareketin 200 büyük Çin kentinde tekrarlanması halinde durumu kontrol edemeyeceğinden korkmuştu. Geleneksel Çin yöneticileri gibi onun da açık seçik gaddar bir örnek yaratıp herkese ibret olsun diye ortaya koyması gerekiyordu. MPQ, demek 800 milyon kişi kırsal alanda yaşarken Deng demokrasi hareketinin 200 kentte köylü olmayan %20'lik nüfusun içinde patlayacağından korktu. Bu da bir tek merkezi politikanın iki Çin'i yani kentsel ve kırsal Çin'i bir arada yönetemeyeceği sorunu işaret etmiyor mu? Siz kendiniz de eğitimli sınıfların daha çok özgürlük istediği kentsel kesimlere özgürlük tanıyan iki vitesli bir politikadan söz etmiştiniz. Yoksa ekonomik reform sendeler. You. Hayır, özgürlük değil, yönetilme biçimine katılımda bulunmaları gerek. Lütfen tarafsız kelimeler kullanalım. Çünkü özgürlük, demokrasi gibi kelimeler kullandığınızda Çinlileri korkutursunuz. Tiananmen'den bu yana bunlar Çin'i sabote etmek için parola kelimeler haline geldi. Onlarla öyle konuşmaya kalkarsanız tamam, Batı ile ilişkiler bitmiştir. Ya onlar ya biz. Tabii ki biz olmak zorundayız diyeceklerdir. Bunu Çin Başbakanı Li Peng'e de söyleyebilirim. Her yıl liseyi bitiren çocuk sayısına bakarak kentsel nüfusunuzun %20 ya da 30'u üniversite eğitimi alıp %40-50'si de teknik ya da meslek okullarını bitirirse, geriye kalanlar da ABD'deki 10. sınıf düzeyinde bir genel eğitim almışsa, siz bundan sonra ekonomik gelişmenizde başarılı olmak istiyorsanız tepeden aşağıya emir veremezsiniz. Bugünün yüksek teknolojisiyle elinizde kendi kendini motive eden, kendi kendini yöneten bir iş gücü yoksa, o ileri makinelerden azami verimi alamazsınız. Eğer Japonlar gibi kalite çemberlerini kullanmayacak, mühendisleri üretim sürecine katmayacak, böylelikle makinelerinizden %95'in üzerinde verim almayacaksanız, o zaman 100 milyon dolarlık makineye sahip olmanızın ne yararı kalır? 1980'de Çin'in orta kesimlerindeki Wuhan'da harikulade modern Alman yapımı bir çelik fabrikasını ziyaret etmiştim. Avrupa'nın pek çok yerinde rastlayamayacağınız en son teknolojilerle donatılmış bir fabrikaydı. Ama verim düzeyi bir felaketti. Yüzlerce, belki binlerce işçi yapacak iş bulamayıp öylece duruyordu. Fazla kadrolar alınmıştı, karlılık yoktu, yönetim de tepeden aşağıya doğruydu. Şimdi bunu Tayvan'daki aynı derecede modern bir çelik fabrikasıyla karşılaştırın. Tayvan fabrikasının başına Singapur'da çalışmış bir Çinli getirilmişti. Japonların kalite kontrolü çemberlerinin Tayvan'a uyumlanmış biçimi uygulandı. Tüm iş gücünü küçük, kendini yöneten birimlere böldü. Her birim fikirler buluyor, onları uyguluyor, alabildiği sonuçlar içinde ödüllendiriliyordu. Verim bir anda fırlayıp yükseldi. Çünkü mühendisler kendi çalışma hayatlarını kendileri yönetiyorlardı. Çin'in de dünyayla rekabet edebilmek için yapması gereken budur. Peki ama kendini yönetmeyi ve eleştirel düşünmeyi öğrenen bu insanlar fabrikanın kapısından çıkıp evlerine gidince ne olacaktır? Düşünebilen, rasyonel insanlar olarak bu kasabada bana ne yapıyor bunlar diye soracaktır. Trafik neden şöyle gidiyor da böyle gitmiyor? Liderler neden öyle davranıyor da böyle davranmıyor? Doğal olarak fabrikada bu kadar iyi sonuçlar veren süreçlerin dışarıda da uygulanabileceğini düşüneceklerdir. Belediye sorunlarıyla ya da diğer yurt içi sorunlarla ilgili olarak da aynı süreçleri isteyeceklerdir. Bu durumda kendi belediye başkanlarını, kent danışmanlarını seçme talebi gelecektir. Bu durumlar Tayvan'da çevre hareketlerini doğurmuştu. Çin'de de öyle olacaktır. Üstelik Çin'de kirlilik durumu çok daha beterdir. Demek ki ekonomik ilerleme süreci katılım istiyor ama insan eğitimli bir iş gücünden fabrikadan çıkar çıkmaz düşünmeyi kesmesini isteyemez. Daha geniş toplum içinde de katılım gerçekleşmezse ekonomik çabaların tümü çöker. MPQ. Böyle bir sistem Çin gibi bir yerde nasıl gözükür? Bir çeşit bölgecilik çoğulculuğu gelişilirken Konfüçyüsçülük de merkezde kalabilecek mi? Yu. Eğer Çin optimal hızla gelişmek istiyorsa gücü dağıtmak zorunda. İllere, il merkezlerine, kasabalara. Besbelli ki bu tür bir değişim Çin'in kıyılarındaki serbest ticaret bölgelerinde Guangdong ve Fujian'da daha hızlı gerçekleşecektir. MPQ. Hong Kong'dan Kanton'daki Guangzhou'ya 6 şeritli otoyol yapılıyor. Guangzhou'daki yatırımların 5'te 4'ü Hong Kong parasıyla. 1997'de kim kimi devralıyor? Çin mi Hong Kong'u alıyor yoksa Hong Kong mu Guangdong'u alıyor? Yu. Bu tür heyecanlı sözlere kapılıp kim kimi alıyor falan dediniz mi hemen olumsuz refleksler uyandırırsınız. 1997'den sonra Hong Kong Guangdong'u alabilir mi? Hayır, elbette ki alamaz. Orası çok küçük bir yer. 450 mil karelik alanda 6 milyon insan yaşıyor. Ama Hong Kong'u Hong Kong yapan fikirler Guangdong'a yayılıyor, hatta bitişik illere de bulaşıyor. Ekonomik gelişme nüfusları emiyor, iç kesimlerin daha derinlerine doğru sızıyor. Elbette ki Hong Kong fikri Güney Çin'deki kasaba ve köylere yerleşirken bir mütasyon geçirecektir. Ama zaman içinde göreceğimiz şey esas olarak Hong Kong fikrinin değişmiş bir türünün Guangdong'da ortaya çıkması olacaktır. Eğer Çin ilerleyecekse liderlik bu sürece burnunu sokmamalıdır. Ama hangi kısımlarını istemediklerini söyleyebilirler ve söylemelidirler de. Yüz milyonlarca kişinin öğleden sonraları hipodromlarda para batırmasına yol açan kumarhane zihniyetini, örgütlenmiş fuhuşu, uyuşturucu düzenlerini istememeye hakları var. Tabii bunları da tümüyle ortadan kaldırmak mümkün değildir. Bunlar yine de olacaktır. Serbest çalışanlar durdurulamaz ama çığırından çıkması kontrol altına alınmış olur. Optimal gelişme için Çin'in serbest piyasa fikir ve uygulamaları hızla içine sindirmesi, ardından da sınai kalkınmanın bir sonraki adımı için çabucak beceri ve bilgi biriktirmesi şarttır. Serbest piyasa toplumlarının pek hoş olmayan yönlerinden kurtulmaya da olanak yoktur. Ama sonunda Pekin siyasal açıdan kontrolü elinde tutabilir. O kontrolün tokadını indirebilir ama onun da maliyeti vardır. MPQ. Ama sonunda Pekin kendi merkezi gücünü azaltacak bölgesel oluşumları sineye çekmek zorunda mı? U. Sonunda mı dediniz? Evet. Diyelim ki önümüzdeki 50 yıl içinde. Çin'in bütününün bugünkü Güney Kore düzeyine yükselmesi bir o kadar zaman alır. Bu süreç içinde kentlerde çok yoğun bir tabaka halinde eğitimli kadın ve erkekler yetiştirmiş olurlar. Kentler de 50 yıl içinde en azından 2 ya da 3 katına çıkacaktır. Nüfusun %20'si yerine %40'ını 60'ını barındırıyor olacaktır. Nüfusu 20 bini aşmış bu kentlerde belediye düzeyinde asgari bir öz yönetim düzeni kurulmak zorundadır. Kendini yöneten kentler Yunanlıların site devletleri kadar bir katılım hakkına sahip olmalıdır. Çin'in modern versiyonunda bu tür binlerce kent devleti olmak zorundadır. Bu taban üzerine Çin'in kırsal kesimlerindeki daha geniş bileşimleri kontrol edebilecek güç, piramit biçiminde inşa edilebilir. Bu güç, büyük kentlerdeki güç yapısıyla birleşerek, ulaşım, iletişim gibi tüketici hizmetlerini koordine eder. Asya'yı modernliğe taşıyacak olan çift vitesli gelişme yaklaşımı işte budur. NPQ. Demek ki 50 yıl kadar sonra Batı'nın Çin'deki insan haklarıyla ilgili beklentileri biraz daha gerçekçi olabilir, öyle mi? Yu, Çin'in 50 yıl sonra Amerikan usulü insan haklarını kabul etmiş olacağından o kadar emin değilim. Ama yoksulluk düzeyinin üzerine bir kere çıkarlarsa, doğru dürüst yargılamadan insan kafası kesme, sırtından kurşunlama gibi barbarca olaylar azalacaktır. Biliyor musunuz, bazen kendimizi Deng Xiaoping'in yerine koymamız da gerekiyor. Gençliğinde Fransa'nın Lyon kentinde 4 yıl öğrenim görmüş olan Deng, 1920'li yıllarda Marsilya'ya giderken gemiyle Singapur'dan da geçmiş. Buranın ne kadar geri bir yer olduğunu bana kendisi söyledi. Kaydedilen ilerlemeden ötürü beni kutladı ve şöyle dedi. Ben bir tek Şangay'la uğraşıyor olsam orası da sizin Singapur'u değiştirdiğiniz gibi değişirdi. Ama öyle geniş bir alanda, öyle ağır bir köylü nüfusu var ki her şeyi yavaşlatıyor. Deng'le konuşurken bu adamın nelerden geçmiş olduğunu asla unutmam. İlk ailesine Kuomintang, KMT kıyımında kaybetti. Çin'i özgürlüğe kavuşturmak için savaştı. Binlerce yoldaşı KMT tarafından, Japonlar tarafından öldürüldü. Hastalık ve açlıktan kırıldı gitti. Japonlar Çin'in yüreğini ele geçirmek üzere Kuzeydoğu'ya yöneldiğinde, Çinliler onların ilerlemesini durdurmak için sarı ırmak baraj kapaklarını açtılar. Ertesi yıl kıtlık oldu, milyonlarca insan açlıktan öldü. Ama Japonları durdurmak için ödemeleri gereken bedel buydu. Yani insan Deng'le ve diğer liderlerle belki 1000 kadar öğrencinin öldüğü Tiananmen hakkında konuşurken bu zemini bilerek konuşmalı. Deng, Çin'e düzen ve istikrar getirebilmek için büyük bir bedel ödemiştir. Şimdi Çin'in istikrarını bozup onu kaosa sürükleyecek Fasafiso'ya tahammül edemez. Ona bu hakkı kim mi veriyor? Kendisi aldı o hakkı. Bu Çin kültürünün bir parçası, halk deyimleri bile vardır. Dünyayı fethettim, dünyayı yönetirim. Birisi ona meydan okumak istiyorsa silahı alır, planı kurar, onun hakkından gelir. Çin'de insan haklarını böyle düşünmek gerekir. MPQ. Filipinler Meclisi ülkedeki ABD üslerini kapatma konusunda oy verdiğinde Singapur ABD filosuna üs teklif etmişti. 20. yüzyılın şu son 10 yılı içinde Amerikan askeri varlığının Asya'da hala bulunmasının mantığı nedir? Amerikalılar giderse Japon tahakkümünden mi korkuyorsunuz? Yu, doğa hiçbir zaman boşluklardan hoşlanmaz. Bir boşluk varsa birilerinin onu dolduracağı kesindir. Japonların kendi ticaret yolları körfez petrolüne ulaşma olanakları tehdit altına girmedikçe bu boşluğu doldurmak isteyeceklerini pek sanmıyorum. Ama eğer Amerikalılar ortalıktan çekilirse Japonlar kendi petrol tankerlerini kimin koruyacağından emin olamaz. Kendileri bir şeyler yapma gereğini duyabilirler. Bu sefer Korelilerin tetiği çekilmiş olur çünkü onlar Japonlardan korkarlar. Derken onları Çin izler, o zaman da Hindistan iki uçak gemisiyle bizim denizlere gelir mi acaba? Bunlar son derece istikrar bozucu olaylardır. Öyle olunca da bugüne kadar iyi sonuç vermiş bir düzeni neden sürdürmeyelim? ABD'nin varlığı 1945'ten beri Pasifik denizlerinde barışı koruyabilmiştir. Benim kendi görüşüme göre Amerika'nın varlığı Doğu Asya'da uluslararası hukukun devamı için şarttır. Biz burada savunma konusunda konuşurken bir güç boşluğu olduğunda ortaya çıkabilecek tehditlere bakıyoruz. NPQ. Japonlar Körfez Savaşı sırasında mayın tarayıcılarını yolladıklarında Asya sularındaki seyirleri çok kuşku çekmişti. Japonya'da son zamanlarda gündeme gelen yabancı ülkelerdeki barış güçlerine öz savunma kuvvetleri gönderip göndermeme tartışmaları da söylentilere göre sizi kaygılandırmış. Kaygılı mısınız? Yu. Japonya'nın yabancı ülkelere kuvvetlerini yollamasına izin vermek bir alkolüye likörlü çikolata ikram etmeye benzer. Japonlar bir kere perhizi bozdu mu onları durdurmak zor olur. Japonlar ne yaparsa iyi yapar. Bu onların kültürünün bir parçası. Yapılacak iş ister samuray kılıcını bilemek olsun, ister Sony marka tape recorder üretmek olsun, ister kompakt disk imal etmek olsun. Demek ki silahlı kuvvet oluşturmaya başlarlarsa onlarınki en iyisi olacaktır ve en ileri silahlarla donatılacaktır. Her ne kadar genç kuşağın değer yargılarının değiştiği kanısındaysam da, onların kafa kesip sıra dikmeyeceğine inanıyorsam da, çaresiz bir duruma düşerlerse, örneğin petrol piyasalarına erişimleri tıkanırsa, dedelerinin hışmıyla harekete geçmeyeceklerinin bir garantisi var mı? Amerikan güvenlik ittifakı sürerse, Japonları da high definition televizyon üretmek üzere serbest bırakırsa, hepimiz daha mutlu olabileceğimiz gibi, şimdiki kuşak Japonlar da daha mutlu olur. MPQ Sizin bakış açınızdan Amerika'nın varlığı hem güvenlik boşluğu doğurmamak için hem de açık küresel ekonomik bütünleşme için hayati bir şey, öyle mi? You Evet öyle, işbirliği ve rekabetle herkesin refahının arttığı bir Asya'da barışın hüküm sürmesi, kimsenin silaha sarılmaması esas norm olmuştur. Bu çeşit bir Asya, bu çeşit bir Pasifik Amerika'nın önemli ekonomik ve güvenlik varlığı olmadan var olamaz. Doğu Asya refahı Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurup geliştirdiği küresel sisteme göre büyümüştür. Biz tam belli derecelere ulaşmaya çalışırken, şimdi Asya'yı kapatmak çok büyük güceniklere, sonunda da çatışmalara dönüşebilir. Kendi sınırlarımız içine sakin sakin yaşadığımız o eski yavaş dünya artık geri dönmeyecek biçimde bitmiştir. Savaş sonrası dönemde Amerikan idealizmi Japonya'yı da Asya'nın büyük kesimlerini de eskiden bize kapalı olan bir dünya ile birleştirmiştir. Gerçekten de şimdi içinde yaşamakta olduğumuz bütünleşmiş dünyayı yaratan Amerikan gücü olmuştur. Tam soğuk savaş kazanılmışken onun çökmesine izin vermek de çılgınlık olur. Amerikan gücüne ne olursa olsun artık geri dönmemiz söz konusu değildir. İcat edilmiş olan uçakları, uyduları icat edilmemiş sayamayız. Amerikalıların yarattığı küresel bilinci de yok sayamayız. Adam Smith haklıymış. Michael Manley. Önce 1972-1980, daha sonra 1989-1992 arasında Jamaika'da iki dönem başbakanlık yapmış olan Michael Manley, Sosyalist Enternasyonel'in başkan yardımcısıdır ve ömrü boyunca sendikacılık yapmıştır. Babası Norman Manley tarafından kurulmuş olan Halkın Milliyetçi Partisi'nin 1969'dan beri lideridir. 28 Mart 1992'deki istifasından birkaç gün sonra MPQ editörü Nathan Gardles kendisiyle Kingston Banliyosu'ndaki mütevazi evinin bahçesinde konuşmuştur. MPQ Başbakanlıktan resmen istifanızdan önceki gece Başkan Bush'la veda yemeği yemek üzere Washington'a uçmuştunuz. O da sizin serbest piyasa politikalarınızı ve ABD ile dostluğunuzu alkışlamıştı. Bir zamanlar 3. Dünya'nın militan sözcüsü olan Fidel Castro'nun arkadaşı olan, ekonominin devlet kontrolünde olması gerektiğini haykıran, Jamaikalı milyonerlerin Miami'ye gidebileceğini söyleyen kişiye ne oldu? Manley, insanlar 60'lı 70'li yıllarda başta olan bir liderler kuşağın ölerek ya da sahneden çekilerek silinmesini görmeye alışıklar. Onların yerine yeni gerçekleri anlayan başka bir liderler kuşağı geçiyor. Herkesin aklını karıştıran şey bir tek liderin yalnızca İngiliz okullarında öğretilen öz eleştiri geleneğini kullanarak iki kuşağın adamı olabilmesidir. Ben hayatımda ve siyasal kariyerimde hiçbir çelişki görmüyorum. Çünkü şimdi istediğim şey de her zaman istediğimin aynıdır. Yoksul insanların yoksulluktan kurtulmasını istiyorum. Güçsüzlerin güce güden yeni yollar bulmasını istiyorum. Dürüst bir insanın gerçeğe bakıp ben yanılmışım, bu böyle olmuyormuş demesi o kadar zor bir şey mi? Piyasa ekonomisini kucaklayışımın ve ABD'ye hayranlığımın benim kaygılarımla nasıl olup da tutarlı olabildiğini anlamak için önce benim eski durduğum yere ve onun nedenlerine bir göz atmak gerekir. Sömürgelikten yeni kurtulmuş gelişmekte olan dünyanın pek çok lideri gibi ben de hukuk çerçevesi içinde sosyal adaleti yükseltmek için devlet gücünün kullanılmasına kuvvetle inanıyordum. Jamaika'nın 1972'den 1980'e kadar sahnelenen, yani benim ilk başbakanlığıma rastlayan barışçı sosyal devriminden hala gurur duyarım. İşçiler, kadınlar ve çocuklar haklarını o zaman aldılar. Herkes için eğitime ve okuryazarlığa kapılar o zaman açıldı. Bugün bu devrimin mirası sapasağlam ayaktadır ve ben onun hep ayakta kalacağına inanıyorum. Ama aynı zamanda pek çok diğerleri gibi ben de devletin oynaması gereken bir merkez rol olduğuna inanıyordum. Bu rol yalnız ekonomik gelişmeyi ilerletmekle ilgili olmayacak, aynı zamanda ekonomiyi sömürge günlerinin bağımlılığından uzağa doğru yönlendirecekti. En değerli mallarımızı, tarım ürünlerimizi çok ucuz fiyatlarla ihraç etmekteydik. Ama Avrupa ve Amerika'dan gelen mamul mallara, makine ve otomobillere çok para ödüyorduk. Gelişmekte olan ülkelerin liderleriyle paylaştığım bir korku vardı. Bağımsız bir özel sektör olursa, bu sırf bizim kendi vatandaşlarımızın oluşturduğu bir sektör bile olsa, yalnızca aynı örüntüyü izlemekle yetinecek, bizi ebediyen bağımlı halde tutacaktı. Bu koşullar 3. Dünya diye bilinen kesimde ortak bir politika perspektifi yaratmıştı. Hepimizin yapmak istediği güçlü bir devlet müdahalesiyle daha şefkatli bir ekonomik yapı oluşturmak, bunu eski sömürgeci güçlerin tahakkümündeki dünya ekonomisinden ayrı tutmaktı. Sonra düşündük, yoksulluğumuzun ve gelişmemişliğimizin üzerine gitmeliyiz dedik. İşin gerçeği, devletin etkin biçimde müdahale edebilme kapasitesini hepimiz yanlış hesaplamışız. Bu işe büyük bir samimiyetle girişmemize rağmen milliyetçi ve statik yaklaşımlarımız sonuç vermedi. Sonuç vermeyişinin birkaç nedeni vardı. Birincisi, devleti üretimin başlıca aracı olarak kullanmaya kalktığınız zaman vatanseverlik adına seferber edebileceğiniz yöneticilik yeteneklerini çabucak tüketiyorsunuz. Ortada bir kar amacı olmayınca sırf vatan sevgisi adına motive edebileceğiniz yöneticilerin sayısının ne kadar az olduğunu ve bu soylu kişilerin ne kadar çabuk yanıp tükendiğini görmek gerçekten çok şaşırtıcı oldu. Ben bu fikre guaveracı mit diyorum. Bir çıkar ya da kar amacı olmayınca günde 16 saat boyunca elinden gelenin en iyisini yapmakla diretecek çok az insan var. Bu insan psikolojisinin temel gerekçeklerinden biri. 9'dan 5'e kadar çalışmaya meraklı, gün boyu hep faydası bekleyen insanlarla ne Jamaika'nın ne de başka bir gelişmekte olan ülkenin yoksulluktan kurtulması mümkün olabilirdi. İkincisi, devlet özel sektöre müdahale etmeye başladığı anda korkunç bir geri tepme oluyordu. Jamaika'da 1970'lerde uygulamasına geçtiğimiz model, özel sektörü yok etmeyi hiçbir zaman amaçlamış değildi. Ama döviz kontrollerinde, tarımda ve ekonomik yönetimde çok müdahaleciydik. Ekonomide güçlü bir devlet varlığını ortaya koyabilmek için Ulusal Ticaret Bankası'na devraldık. Belki fazla idealistik, müdahaleci bir devletle güçlü bir piyasanın bir arada var olabileceğine, birbirini tamamlayabileceğine inanıyorduk. Ama çok geçmeden gerçeği gördük. Devlet yaklaştığı anda özel sektör büzülüyor, güvenini kaybediyor, paralarını dışarıya aktarıyor. Şimdi açıkça görüyorum ki yoksullar için en büyük fırsatı tanıyan politik kontrol empoze etmek değil, serbest bir piyasadır. Ama ancak devlet o piyasada gücün yoğunlaşması eğilimini telafi edebilirse. Kontrolsüz bırakılırsa kapitalizm zaten önde başlayanların gücüne ve servetine ek getirir. Yeni gelen rekabetçilere alan bırakmaz, bunu da zaten bilmeyen yok. Devletin bu durumda geri kalan rolü hakkaniyetli bir rekabeti garantiye almak, piyasayı özendirme yolunu tıkamaksızın tekelciliği engellemektir. Eğer devlet içerici ve girişimci bir servet yaratma sürecini teşvik eder, bir yandan da piyasanın tekelleşerek bazılarını dışarıda bırakma eğilimini gözden uzak tutmazsa, bir güçlendirme aracı olarak rolünü oynayabilir.